Ayrım 21. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 190. Sonraki yarım saati Locke'nin temin ettiği çizimler ile Beaumont'un ona göstermek istediği sayfalara bakarak geçirdiler ve beraber Efendi Fairwhite'ın teslim alacağı sandalyelerin tasarımı konusunda bir uzlaşmaya vardılar. Beaumont'un bir taş kalem alıp okunaksız bir el yazısıyla bazı notlar karaladı. Locke o güne dek sandalye kadar dolambaçsız bir şeyi ne kadar çok ayrıntı içerebileceğini hiç düşünmemişti. Bacakları, destekleri, minder dolgularını, deri kaplamaları, kıvrımlı süsleri ve doğramaları müzakere etmeyi bitirdiklerinde genç adamın kafası iyice şişmişti. ''Harika efendi Beaumont'un, harika'' dedi yine de. Kırkım ayça ağacından yapılma siyah lakeli, oymaları ve perçinleri altın yaldızlı dört sandalye. Daha dün İmparator Talatri'nin sarayından alınmışçasına yepyeni ve yanmamış gözükmediler. Ah dedi marangoz, öyleyse ortaya hassas bir mevzu çıkıyor. Sizi kesinlikle gücendirmek istemem ama bunların asla orijinallerinin yerini tutmayacağını belirtmek zorundayım. Sandalyeleriniz aynen o tarzda yapılmış kusursuz kopyalar olacak ve dünyadaki her mobilyanın kalitesiyle boy ölçüşebilecekler. Fakat bir uzman aradaki farkı anlayabilir. O tarz kimselere pek sık rastlanmaz ama bu işten anlayanlar harika bir yeniden üretimi mütevazı bir orijinalle bile asla karıştırmazlar. Orijinallerin eskimek için asırları vardı. Bunlarsa apaçık yeni gözükecek. ''Demek istediğinizi anlıyorum efendi Beaumont'un. Sakın korkmayın. Sandalyeleri eksantrik amaçlarla ısmarlıyorum, yanıltıcı amaçlarla değil. Asla orijinal olarak tanıtılmayacaklarına dair size söz veririm. Hem zaten onları alacak olan kişi de bir uzman.'' ''Peki öyleyse başka bir şey var mıydı?'' ''Evet,'' diyen Locke, çizimlerle kaplı iki parşömen daha uzattı. ''Sandalyelerin tasarımı konusunda anlaştığımıza göre planlarda bu da yer almalı. Ya da sizin ustaca düzenlemelerinize uygun olarak buna çok benzer bir şey.'' Beaumont'un çizimlerin içeriğini sindirirken kaşları yavaş yavaş kalktı. Ta ki alnının tüm esnekliğini zorlarmış ve zirveye ulaştıklarında arbalet okları gibi hızla aşağı doğru fırlamaları gerekirmiş gibi gözükene dek. ''Bu şaşılası bir istek,'' dedi en sonunda. ''Planlara dahil edilmek için çok tuhaf bir ayrıntı. Böyle bir şey yapabileceğimden...'' ''İsteğim hayati öneme haiz,'' dedi Locke. ''Ya bu ya da sizin kendi takdirinizin sınırları kapsamında buna çok benzer bir şey. Mutlaka olması lazım. Bu özellikler tasarıma eklenmediği takdirde efendim sandalyelerin siparişini kesinlikle vermeyecek. Maliyet sorun değil.''
''Talebiniz mümkün,'' dedi marangoz birkaç saniye daha düşündükten sonra. ''Tabii tasarımlarda biraz değişiklik yapmak kaydıyla. Sanırım niyetinizi anlıyorum ama sandalyelerin birer sandalye olarak kullanılabilmesi için planları elden geçirmeliyim. Böyle bir şeye niçin gerek duyulduğunu sorabilir miyim?''
''Efendim halim selim bir ihtiyardır fakat sizin de tahmin edebileceğiniz gibi oldukça da eksantriktir ve ateşten ölesiye çekinir. Başlıca korkusu bir yangın esnasında çalışma odasında veya kütüphane kulesinde kısılık almaktır. Herhalde bu tarz bir mekanizmanın ona nasıl bir huzur vereceğini anlayabiliyorsunuzdur.''
''Sanırım evet,'' diye mırıldandı Beaumont'un şaşkın çekingenliğinin yerini zorlu bir işe duyulan profesyonel ilgi alırken. ''Bu da halledildikten sonra geriye yalnızca ne kadar kibarca yapılırsa yapılsın, giderek ufalan ayrıntılar üzerinde pazarlık etmek kaldı.'' Sonunda Locke marangozun ağzından bir fiyat almayı başardı.
''Hangi para birimiyle ödeme yapmak istersiniz efendi Fairwhite?'' ''Solari'nin uygun olacağını düşündüm.''
''Öyleyse sandalye başına 6 solari diyelim mi?''
Beaumont'un sahte bir kayıtsızlıkla konuşuyordu. Başlangıç teklifi böylesine lüks bir işçilik için bile fazlasıyla yüksekti. Ve Locke'nin fiyatı aşağı çekmek adına pazarlık etmesini bekliyordu. Fakat Locke öyle yapmaktansa gülümseyip kafa salladı. ''Sandalye başına 6 istiyorsanız 6 alacaksınız.''
Ah dedi, neredeyse sevinemeyecek kadar şaşıran Bomondine. Ah peki öyleyse, senedinizi kabul etmekten memnuniyet duyarım.
Her ne kadar böyle bir şey normal şartlar altında yeterli olsa da gelin ikimiz için de daha uygun bir yol izleyelim.
Loki elini çantasına sokup bir para kesesi çıkardı. Keseden aldığı 24 altın solariyi tek tek kahve sehpasına bırakırken Bomondine onu gittikçe artan bir heyecanla seyretti.
İşte ücretinizi peşin aldınız. Salon Corbo'ya gelirken yanımda nakit taşımayı yeğliyorum. Bu küçük kasabanın bir sarrafa ihtiyacı var.
Sağ olun efendi Fairwhite, sağ olun. Böyle bir beklentim, müsaadenizle yanınızda götürmeniz için bir sipariş emri ve bazı belgeler getireyim de işimiz tamamlansın.
Öncelikle size bir şey sorayım. Efendimin siparişi için gereken tüm malzemelere sahip misiniz?
Ah evet, bunu hiç düşünmeden söyleyebilirim.
Hepsi de burada, dükkanınızda mı stoklu?
Evet aynen öyle efendi Fairwhite.
Üretimin ne kadar sürmesini beklemeliyim?
Diğer siparişlerim ve istekleriniz göz önüne alındığında 6, belki de 7 hafta. Sandalyeleri almak için bizzat mı geleceksiniz, yoksa nakliye mi ayarlamamız gerekecek?
Bu konuda da biraz daha uygun bir çözüm umuyordum.
Öyle nazik davrandınız ki programımda değişiklik yapabileceğimden eminim. 5 hafta diyelim mi?
Efendi Bomondine, eğer hem siz hem de kızlarınız bu akşam üstünden başlayarak yalnızca efendimin siparişi üstünde mümkün olan en hızlı şekilde çalışırsanız, o zaman ne kadar sürer?
Ah efendi Fairwhite, efendi Fairwhite, bu mümkün değil. Yetiştirmem gereken başka siparişlerim var. Üstelik de saygın müşteriler için, önemli müşteriler, bilmem anlatabildim mi?
Loki kahve sehpasına 4 altın sikke daha bıraktı.
Efendi Fairwhite, lütfen makul olun. Bunlar altı üstü sandalye. Siparişinizi olabildiğince kısa bir sürede yetiştirmek için canla başla çalışacağım. Ama mevcut müşterilerimi veya onların siparişlerini geciktirmem.
Loki önceki yığının yanına 4 sikke daha koydu.
Efendi Fairwhite, lütfen memnun etmemiz gereken başka müşterilerimiz olmasaydı tüm gayretimizi bundan çok daha ucuza size adardık. Böyle bir şeyi onlara nasıl izah ederim?
Loki 4 sikkelik 2 istifin tam ortasına 6 sikke daha bırakarak küçük bir kule inşa etti. Kaç oldu bu amandayım? 40 solari mi? Üstelik de yalnızca 24 aldığına sevinirken.
Bayım, lütfen nezaket gereği efendinizden önce sipariş veren müşterilere öncelik tanımaya mecburum.
İç geçiren Loki kahve sehpasına 10 solari daha koyarak küçük kuleyi yıktı ve kesesini boşaltmış oldu. Malzeme kıtlığı çekebilirsin. Mesela bazı zorunlu tahtalar, yağlar veya deriler. Bunları getirmek için adam yollamış olabilirsin. Tal Verrar'a kadar 6 gün gidiş, 6 gün dönüş. Böyle bir şey muhakkak daha önce de yaşanmıştır. Muhakkak durumu izah edebilirsin.
Ah ama bu müşterilerime büyük bir hakaret olacak. Öyle çok kızacaklar ki.
Loki çantasından ikinci bir para kesesi çıkarıp aralarında bir hançer gibi tuttu. Paralarının bir kısmını onlara iade et. İşte benimkinden biraz daha al. Sehpaya gelişi güzel bir şekilde daha fazla sikke saçtı. Metale çarpan metalin çın çın çın sesleri antrede yankılandı.
Efendi Fairwhite dedi bana, siz kimsiniz böyle?
Sandalyeleri çok ciddiye alan biri. Loki yarısı dolu keseyi kahve demliğinin yanındaki altın yığınının üstüne bıraktı. Tam 100 solari. Randevularını erteler, diğer siparişlerine ara verir, bir bahane uydurur ve müşterilerine paralarını iade edersen siparişimin hazırlanması ne kadar sürer?
Belki bir hafta dedi Bomondine teslim olmuş bir fısıltıyla.
Kabul ediyor musun öyleyse? 4 sandalyem tamamlanana kadar buranın adı Fairwhite Mobilyacısı olacak mı? Villa Verdante'deki kasamda daha da çok altın var. Hayır dersen üstelememe engel olmak için beni öldürmen gerekecek, anlaştık mı?
Tanrılar ikimizin de yardımcısı olsun, evet.
Öyleyse el sıkışalım, sen çalışmaya koyul, ben de gidip handa vakit öldüreyim. Herhangi bir şeyi denetlemem gerekirse bana bir ulak yolla. İş bitene kadar burada kalacağım.
Dördüncü kısım. Gördüğünüz gibi ellerim boş ve böylesine özenle dikilmiş bir tüniğin yenlerine bir şey saklamak mümkün değil.
Üzerinde yalnızca pantolon ve kaliteli ipekten yapılma ince bir tünik bulunan Locke, Villa Verdante'deki süitinde bir boy aynasının karşısında duruyordu. Tüniğinin manşetleri katlıydı ve genç adam dikkatle kendi yansımasına bakıyordu.
Bir deste kartı yoktan var etmem elbette ki imkansız ama bu da nesi?
Sağ elini gösterişli bir hareketle aynaya doğru salladı, bir deste oyun kartı hantalca ortaya çıktı ve dağılarak yerlere saçıldı.
Hay lanet olsun diye homurdandı Locke. Önünde boş geçireceği bir hafta vardı ve el çabukluğundaki hünerlerine acı verici bir yavaşlıkla geri kazanmaktaydı.
Locke kısa süre sonra dikkatini Salon Corbo'nun ortasındaki ilginç teşekküle, yani bu kadar çok zengin avariyi buraya çeken ve bir o kadar çok çaresiz ile mazlumun aynı istikamette yol teperken faytonların tozunu yutmasına sebep olan şeye çevirdi.
Buna keyif savaşı diyorlardı.
Lady Saliesca'nın stadyumu Therimpel'deki efsanevi Stadia Ultra'nın küçük bir kopyasıydı. Hatta yapının dış kısmındaki yüksek taş oyukları süsleyen mermerden yapılma 12 tanrı idolü bile düşünülmüştü.
Kuzgunlar bu heykellerin ilahi kafalarına ve omuzlarına konar, kapıların etrafındaki fıkır fıkır kalabalığa gönülsüzce gaklar dururdu.
Locke hengamenin içinde ilerlerken bilinen her türlü hizmetliyle karşılaştı. Etrafta ihtiyarların başından ayrılmayan hekimlere, sakatları veya yüzsüzlük derecesinde tembelleri, oradan oraya götüren tahtırevan taşıyıcılarına, müzisyenlere, hokkabazlara, muhafızlara ve tercümanlara ek olarak sabah güneşinin altında yelpazelerle ya da geniş ipek şemsiyelerle müşterilerinin peşinde koşan, insan ebatlarındaki narin mantarları andıran düzinelerce erkekle kadın vardı.
İmparatorluk arenasının en güçlü okçusunun bile bir uçtan diğerine ok atamayacağı kadar geniş olduğu söylenirken Saliesca'nın modeli sadece 50 metre çapındaydı.
İçeride hiç umumi tribün yoktu. Düz taş duvarlar düz taş zeminden 6 metre yükseliyor ve bez güneşliklerin rüzgarla hafif hafif dalgalandığı lüks galerilerle son buluyordu.
Lady Saliesca'nın üniformalı muhafızları günde 3 defa umumi kapıları Salon Corbo'nun zengin ziyaretçilerini açardı. Ayakta durulan tek bir galeri vardı ve buraya giriş ücretsizdi. Hatta iyi denebilecek bir manzaraya bile sahipti.
Fakat stadyumdaki seyircilerin büyük çoğunluğu hatırı sayılır bir ücretle önceden ayırtılması gereken lüks koltuklardan ve localardan daha azıyla yetinmezdi.
Locke ne kadar demode olsa da keyif savaşına yaptığı ilk ziyarette ayakta durmayı seçti.
Nasılsa Mordavi Fairwhite gibi nispeten önemsiz birinin koruyacak bir itibarı yoktu.
Arenanın zemininde birer metre genişliğindeki siyah beyaz mermer karelerden oluşan parlak bir oyun alanı mevcuttu.
20'ye 20'lik bir düzende dizili olan kareler devasa bir dükü yakala tahtasına benziyordu.
Lakin o oyunda tahtadan ya da fil dişinden oyulmuş küçük taşlar kullanılırken Saliesca'nın oyun alanı kanlı canlı taşlara sahipti.
Yoksullar ve muhtaçlar birbirlerinden kolayca ayırt edilebilmeleri için beyaz ya da siyah tabartlar giyerek 40'ar kişilik iki grup halinde karşılıklı dizilirlerdi.
Dipnot tabart, sert kumaştan dikilen ve genellikle zırhın üstüne giyilen kolsuz bir giysi.
Salon Corbo'ya yaptıkları bu uzun ve zorlu yolculuğun yegane sebebi bu tuhaf iş imkanıydı.
Locke, Lady Saliesca'nın stadyumunun arkasında çok sıkı korunan iki büyük kışla olduğunu ve yarı kente gelen yoksulların oraya yerleştirildiğini daha önceden keşfetmişti.
Orada üstleri başları temizletilir ve ne kadar süreceği belli olmayan ikametleri boyunca günde iki öğün basit bir yemek verilirdi.
Yaygın adlarıyla her bir talip bir numara alırdı ve yaklaşan keyif savaşına 40'ar kişilik iki takım seçmek amacıyla günde 3 kez rastgele kura çekilirdi.
Savaşın tek kuralı canlı taşların ayakta durabilecek, hareket edebilecek ve emirleri yerine getirebilecek vaziyette olmasıydı.
Seçilen en genç talipler 8-9 yaşlarındaki çocuklardı. Sayıları çekildiğinde savaşa katılmayı reddedenler, bunu ilk kez yapıyor olsalar dahi derhal Salyeska'nın yarı kentinden kovulur ve dönmekten men edilirlerdi. Yanınızda gerekli erzaklar ve hazırlıklar olmaksızın bu çorak topraklarda yollara düşmek idam cezasına eşdeğerdi. Talipler Salyeska'nın kavisli kalkanlar ve lakeli değnekler taşıyan iki düzine muhafızı tarafından arenaya çıkarılırdı. Muhafız taburu zorlu tecrübelerle kazanılmış rahat bir özgüvenle yürüyen gürbüz erkeklerle kadınlardan oluşuyordu. Toplu bir isyan başlatsalar bile taliplerin onlara karşı hiçbir şansları olmazdı. Muhafızlar talipleri 40 beyaz taş ve 40 siyah taş olmak üzere oyun alanındaki başlangıç pozisyonlarına dizerdi. Çift saflı ordular birbirlerinden 16 kareyle ayrılırdı. Stadyumun her iki ucunda karşılıklı duran ve biri beyaz diğeri ise siyah ipek perdelerle örtülü iki özel galeri locası mevcuttu. Bu localar tıpkı bir şans evinin belirli saatler için ayırtılan bilardo masaları veya özel odaları gibi bir bekleme listesi vasıtasıyla çok önceden rezerve edilirdi. Localardan birini rezerve edenler bir savaş süresi boyunca o renge hükmetme hakkını kazanırlardı. O sabahki beyaz savaş hanımı Lashain'li genç bir vikontesti. Kendisi ne kadar hevesliyse mahiyeti de o kadar tedirgin görünüyor, durmaksızın bazı notlar karalayıp çizelgelere danışıyorlardı. Siyah savaş beyi ise varlıklı bir tüccarın iyi beslenmiş, kurnaz görünümüne sahip orta yaşlı bir iri Dainli'ydi. Adam galeride küçük oğlu ve kızıyla beraber oturmaktaydı. Her ne kadar bazı karşılaşmalarda her iki oyuncunun da mutabakatıyla canlı taşlara sıra dışı ayrıcalıklar veya hareket imkanları veren özel tabartlar giydirilebiliyor olsa da az sonra gerçekleşecek olan keyif savaşının kuralları çeşitlemeden yoksun, alelade bir dükü yakala oyunundakiyle aynıymış gibi gözüküyordu. Locadakilerin emir vermesiyle birlikte oyun yavaşça gelişmeye başladı. Beyaz ve siyah taşlar birbirlerine doğru ağır ağır ilerledikçe rakip güçler arasındaki mesafe kademeli olarak kapandı. Stadyumdaki kalabalığın tepkisi Loke'nin kafasını karıştırdı. Diğer localarda rahatlıkla 60-70 seyirci mevcuttu. Bunun iki katı kadar hizmetkara, korumaya, asistana ve hazırda bekleyen ulağa ek olarak Salyeska'nın üniformalarını giyen ve konuklara hizmet etmek için oradan oraya koşuşturan garsonlar da vardı. Hevesli bir beklenti içindeki insanların uğultusu, karelerde cereyan eden müsabakanın ağır temposuyla taban tabana zıt gözüküyordu. ''Bu kadar büyüleyici olan ne var ki?'' diye vadraca mırıldandı Loki kendi kendine. Derken ilk taş yendi ve arenayı iblisler bastı. Beyaz savaş hanımı taşlarından birini yani orta yaşlardaki bir adamı kasıtlı olarak tehlikeye atmıştı. Kadının ordusunun geri kalanı onun arkasında kümelenerek bariz bir tuzak kurduysa da görünüşe göre siyah savaş beyi bunun faydalı bir takas olduğuna karar vermişti. Siyah yaverin bağırarak verdiği emirler doğrultusunda yine siyah giyen ergenlik çağındaki bir kız çaprazındaki kareye doğru bir adım attı ve orta yaşlı adamın omzuna dokundu. Adam boynunu büktü ve kalabalıktan beğeni dolu bir alkış yükseldi. Derken Loke'nin görüş alanının sol yanından vahşi bir aykırış koptu ve kalabalığın gürültüsünü bastırdı. Siyah turuncu pillilere sahip cafcaflı deri kostümler içindeki altı adam bir yan kapıdan arenaya fırladı. Yüzleri alev turuncusu grotesk maskelerle örtülüydü ve siyah yeleleri peşleri sıra dalgalanmaktaydı. İblisler kollarını havaya kaldırarak anlamsızca bağırıp çağırdılar, kalabalığın tezahüratları eşliğinde korkuyla sinen beyazlı adama doğru koştular ve onu kollarıyla saçlarından kavradılar. Hıçkıra hıçkıra ağlayan adamcağız oyun tahtasının yanına fırlatıldı ve kurbanlık bir hayvan gibi kalabalığa sergilendi. İblislerden biri sesi gümbür gümbür çıkan bir adam siyah savaş beyini işaret ederek bağırdı. ''Cezayı söyle!'' ''Ben söylemek istiyorum'' dedi tüccarın galerisindeki küçük oğlan. ''Önce kız kardeşinin söyleyeceği konusunda anlaşmıştık. Theodora cezayı belirle.'' Küçük kız dikkatini toplayarak arenanın zeminini süzdü. Ardından babasının kulağına bir şey fısıldadı. Adam genzini temizleyip bağırdı. Muhafızların onu sopalarıyla dövmelerini istiyor, bacaklarından.
Öyle de oldu. İblisler çırpınıp çığlıklar atan adamı uzuvlarından tutarlarken iki muhafız da emri uygulamak için ona girişti. Değnek darbeleri arenada yankılandı. Baş iblis ellerini sallayarak onları uzaklaştırana kadar adamın uyluklarını, kaval kemiklerini ve baldırlarını bir güzel morarttılar. Seyirciler kibarca alkışladı. Yine de pek coşkulu olmadıkları Loki'nin gözünden kaçmadı. Ve iblisler tir tir titreyen bacakları kan revan içinde kalan adamı stadyumdan uzaklaştırdılar. Geri gelmeleri uzun sürmedi. Çünkü bir sonraki hamlede beyazlardan biri bir siyahı yedi. Cezayı söyle sözü yeniden arenada yankılandı.
Ceza hakkını 5 solariye satıyorum diye bağırdı Laşayinli Vikontes. İlk kim alırsa...
Alıyorum diye haykırdı tribünlerdeki yaşlı bir adam. Baş iblis kat kat kadifeye ve altın kumaşlara bürünmüş adamı gösterdi. O da hemen arkasında duran frak ceketli bir hizmetliye el etti. Hizmetli Salieska'nın muhafızlarından birine bir para kesesi fırlattı, muhafız keseyi aldı ve sahanın beyaz savaş hanımına ait kısmına götürüp galerinin içine attı. Bunun ardından iblisler az önce başka bir taş tarafından yenen siyahlar içindeki genç kadını yaşlı adamın önüne çıkardılar. Adam abartılı bir edayla düşünüp taşındıktan sonra bağırdı. ''Elbisesini çıkarın!'' Genç kadının siyah tabardı ve kirlenmiş pamuklu elbisesi iblislerin haris ellerince parçalandı. Kadın saniyeler içinde çırılçıplak kaldı. Kendisinden önce cezalandırılan kişiden daha mağrur görünmeye kararlıymış gibi bir hali vardı. Ufak çaplı bir lord veya zengin bir tüccar olabilecek yaşlı adamı hiçbir şey söylemeden soğuk bakışlarla süzdü.
''Hepsi bu mu?'' diye haykırdı baş iblis.
''Ah hayır'' dedi yaşlı adam.
''Saçlarından da kurtulun.''
Bunu duyan kalabalıktan alkışlar ve tezahüratlar koptu. Kadınsa ilk defa gerçek bir korku emaresi gösterdi. Beline kadar inen parlak siyah renkli, meteliksizler arasında bile gurur duyulabilecek kadar gür saçlara sahipti. Hatta muhtemelen bu dünyada gurur duyduğu tek şeydi. Baş iblis eğri ağızlı parlak bir hançeri havaya kaldırıp neşeyle uluyarak kalabalığı kızıştırdı. Kadın kendisini tutan 5 çift kola karşı boş yere debelendi. Baş iblis hızla ve acı verecek şekilde kadının upuzun siyah buklelerini kesti, saç yağmuru zemin siyah tellerle kaplanana ve kadının kafa derisinde uzunlu kısalı kıllardan başka bir şey kalmayana dek dinmedi. Sonunda debelenemeyecek kadar güçsüz düşen kadın da yüzünden ve boynundan aşağı kanlar damlayarak arenadan dışarı sürüklendi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 199.